Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Eylül ayı serbest uçuş dertleşme yayınına hoş geldiniz. Ekim'in birinde yapıyoruz. Bu ay önemli bir ay biliyorsunuz. Hayatımızdaki her şeyi artık olursa bakarız deyip ertelediğimiz ay Ekim ayı. Ekim'e geldik. Fakat geçen hafta ben burada olmadığım için Eylül serbest uçuş dertleşme yayını aslında bir önceki hafta cuma yapmamız gerekiyordu. Denk gelmedi. Bu hafta yasaktı. Can sağlığı olsun. Önce oradan başlayalım. Geçen hafta neredeyse işte 7-8 gün boyunca yayın yapamadık. Gerekçesini biliyorsunuz, Türk-Amerikan Hekimler Birliği'nin TAMA'nın davetlisi olarak ben New York'a bir konferansa gittim. Orada tıp ve medya konuştuk. Çok seçkin bir davetli grubunun eşliğinde. Hatta size de birkaç fotoğraf hazırladım. Dün bir şeyden bahsetmiştim. Maalesef o videoyu yayınlayamayacağım. Çünkü baktım telif sorunu olacak. Ciddi telif sorunu. Ne olduğunu anlatacağım ama size. New York'ta, New York Athletic Club'da çok seçkin bir davetli grubunun katılımıyla. Hep genelde böyle söylenir. Çok klasik sözlerden biridir. İşte hani anlatıyorum ya, mesela televizyon dizisi başlar, röportaj yaparlar oyuncularıyla falan. Harika bir setimiz var. Kardeş gibiyiz. Herkes birbirini çok seviyor falan. Öyle değil. Gerekçesini anlatacağım size. Bakın şöyle, sadece bir katılımcı grubunun birkaç fotoğrafını göstereceğim size. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok uzun yıllar önce kimi gitmiş, kimi daha yeni orada olan. Çok saygın hekimlerle onlar davet ettiler. Onlarla konuştuk biz. Çok güzel bir yerde, çok hoş bir binada, tarihi bir binada. 1868 yılında kurulmuş bir kulüp burası. New York Athletic Club. Orada çok güzel bir salonda hem söyleşimizi yaptık. Ardından da işte az önce gördüğünüz o toplantı terasta. Çok güzel bir yerde, Central Park'ı görerek. Çok hoş bir toplantı oldu hakikaten. Ben onlarla bir arada olmaktan çok çok çok mutlu oldum. Bakın burada fotoğraflarda mesela sol başta benim konuştuğum kişi, Twitter'dan tanıyorsunuz artık kendisi, fenomen neredeyse. Ergin Hoca, Ergin Koç Yıldırım. Onunla da tanışma fırsatı bulduk. Burada sevgili Rabia'yı göreceksiniz yanımda. TAMA'nın başkanı sevgili Rabia Gürse Söz'den. Organizasyon için çok teşekkür ediyorum ona özellikle. Gerçekten müthiş bir organizasyondu çünkü her şeyiyle. Hem konuştuk, söyleştik, hem de sağ olsunlar bir plaket takdim ettiler bana. Onu burada göreceksiniz ama şurada da göstereyim. Şu çok hoş, hakikaten çok hoş. Üstündeki yazıyı okuyabiliyor musunuz? Yani neyse, okusanız da okumasanız da buradaki o toplantının anısına. Gerçekten çok güzeldi. Ben çok gurur duydum. İnanın bana, hepimizin adına gurur duydum. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Bu insanlar ülkenin adını, koskoca bir ülkenin adını, ki biz pek çok şeyle tanınıyoruz. Yani maalesef kötü örnekler çok daha fazla yayılıyor. Yani en son biliyorsun işte BBC Dünya Servisi dün bir haber yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına kafası 1 milyonken kendini arayarak katılan kişi. Ama bunun dışında bu insanlar hem hekimlikleriyle hem de orada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ülkeden gelen özellikle tıp öğrencilerine destek olarak çok büyük bir iş yapıyorlar. Gerçekten böyle gurur duyup insanın tüylerini diken diken edecek çok muhteşem işler yapıyorlar. O yüzden bir arada olmak çok çok çok güzeldi benim için. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece öyle mi kaldı? Vallahi öyle kalmadı. Organizasyon çok son derece şahaneydi. Ama onun dışında elbette pek çok şey yapıldı. Bunlardan bir tanesi çok tarihi bir ana tanıklık etmek. Onun videosunu gösterecektim size. Gazetecilik alışkanlığı. Normalde oradan video çekmek yasak ama ben selam bölümünün videosunu çektim. Biliyorsunuz dünyada da sanat etkinlikleri çok uzunca bir süredir COVID nedeniyle ertelenmiş durumda, çok zor yapılıyor. Ama mesela New York'ta aşılanma oranı %70'lerin üzerine çıktığı için şu dakika itibariyle artık yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Müthiş bir müzikal izledim Broadway'de. Hakikaten onu paylaşmak istiyorum sizinle. Selam bölümünü özellikle selamlama bölümünü çektim tarihi bir anı olsun diye. Ayın 24'ünde Moulin Rouge'a orada Broadway'deki gösteriye dahil oldum. Gösteriyi izledim. Özellikle bu yayını izleyenlerin pek çoğu, hani şeyi biliyorsunuz zaten, müzikal dünyanın en meşhur müzikallerinden bir tanesi. 12 tane Tony ödülü var. Ama bunların ötesinde gerçekten herkesin, yani şu anda tanık olmak çok güzeldi. Bütün New York delirmiş gibiydi. Gerçekten kelime anlamıyla kullanıyorum bunu. Bütün New York delirmiş gibiydi. Böyle oyun, bir müzikal eser, seyirciler tarafından sürekli her planda ayağa kalkıp alkışlanarak falan kutlandı. Çıkışta insanlar dağılmadı. Broadway, koskoca bulvar durdu. İnsanlar yollara döküldü, bayağı bildiğiniz. Şahaneydi. Bunun dışında tabii müze ziyareti, Metropolitan'a gidiş. Yani orada pek çok şey yaparak sizin adınıza da, bu da çok büyük bir yalandır, sizin adınıza diyorum ama siz orada olmadığınız için adınıza olacak bir şey değil. Neyse, çok güzel bir zamandı. Hakikaten çok güzel bir zamandı. Biz ayrı kaldık ama o ayrı kaldığımız bölümde ben hakikaten çok böyle güzel işler yaptığıma inanıyorum. Tama'ya, sevgili Rabia Gürses Özden'e, Ergin Hoca'ya, Ergin Koç Yıldırım'a, organizasyonda etkinlikte emeği geçen herkese, orada bir arada olduğumuz bütün insanlara varlıkları için önce çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ağzımı doldura doldura, göğsüm kabararak söylüyorum bunu. Gurur duyuyorum hepsiyle. O kadar güzel ki şahit olmak, buna şahit olabilmek muhteşem. Amerika'nın en seçkin üniversitelerinde çok önemli işler yapan bilim insanları bunlar. Orada bir araya geldik hepsi. Ben, sağ olsunlar, beni aralarına kabul ettiler. Bunun için çok mutluyum, çok onurluyum. Onur duyuyorum çok fazla. Beni aralarına kabul ettiler. Ve oradaki o birliktelik gerçekten çok güzeldi. Bir de dün yayında söyledim, bugün de hani bir parçasını konuşuruz demiştim ya size. Yayını yurt dışından izleyenler özellikle bilecekler ve doğrulayacaktır. Maalesef Türkiye dışından bu yayına katılanlar çok daha kaygılılar. Haklı olarak kaygılılar. Diyorum ya, biz her sabah bu deliliğe uyanıyoruz çünkü. Her sabah rutin olarak bu deliliğe uyanıyoruz. Ama yurt dışında olup eli buraya ulaşmayan, değmeyen, sevdikleri burada olan insanlar her sabah büyük bir tedirginlikle kalkıyorlar. Ne oldu? Bugün ne oldu acaba? Ne yaşadı o insanlar? Hayatları nereye gitti? Ne oldu? Ne bitti? Bütün bunları düşünerek gerçekten tedirgin oluyorlar. O nedenle de yüz yüze gelmek, biraz daha onların içlerini soğutmak, yalan söyleyerek değil, olup biteni daha net anlatarak içlerini soğutmak bence iyi oluyor. Toplantıdan sonraki o işte kokteylde de zaten hep bunu konuştuk. O açıdan da çok anlamlıydı, önemliydi bu ziyaret benim için. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok gurur duydum, çok gurur duyarak yaptım her şeyi. Söyleşi sırasında da hem gelen sorularla ortamın renklenmesi, açılması iyice. Çünkü soru bitmiyor, haklı olarak bitmiyor diyorum ya, el uzanmıyor çünkü. Biz burada bu deliliğin içinde her sabah kalktığımız için bambaşka şeyler düşünüp bambaşka şeyler konuşabiliyoruz. Ama oradan böyle olmuyor. Maalesef böyle görülmüyor bu iş. O nedenle bir arada olmak önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de ayrı kaldım. Bunun için özür diliyorum. Bir hafta yayın yapamadık. Hatta 8 gün. Yani bunun hepsi yayın günü değildi ama bir süre ayrı kaldık. Şimdi ayrı kaldığımız bu dönemde sosyal medyadan yayınlara devam etmediğiniz durumda bu podcast sıralamalarında Türkiye'deki işte bunlara ilişkin dizilişlerde yeriniz değişiyor. Ama çok tuhaf bir şey oldu. 8 gündür yayın olmamasına rağmen, yayına girmeden önce siz de bakabilirsiniz bunlara. Yani Periskop'taki falan bitti artık, biliyorsunuz o hikaye. Twitter üzerinden yayın yapılıyor. Twitter'ın kendi medya ortamı üzerinden bir yayın yapıyorum. Bir haftadır, hatta 15 gündür. Gitmeden önce Amerika'ya, biliyorsunuz hani bir gün yayın tıkanmıştı ya, onun gerekçesi oydu. Twitter kendi ön yazılımını düzenledi ama aradan periskop ayrıntısını çıkartmayı unutmuşlar. Gerçekten muhteşem çalışıyorlar. Tabii bütün arayüzler, kullandığımız bütün yayın programları periskopu da gördüğü için öyle düşünün. Yani bir ışığın buradan geldiğini düşünün. Arada onu süzecek bir takım filtreler var. Onlardan bir tanesini çıkarttığınız zaman ışığın düzeni değişiyor. Aynı mantıkla yayını buradan yüklüyorsunuz. Ama periskop ayrıntısı aradan çıktığında Twitter'a yönlendirmeyi unutmuşlar, sağ olsunlar. Çok başarılı, gerçekten muhteşem bir uygulama. Öyle olunca teklemeler başlıyor. Onlar düzeltildi ama ona rağmen mesela yayına girmeden önce, buna siz de bakabilirsiniz. Hatta lütfen bakın, görün. Yayına girmeden önce baktığımda iTunes Türkiye'de en çok dinlenen podcastler arasında, sadece dünün yayını olmasına rağmen Türkiye çapında 30 en çok dinlenen programlar arasında haber kategorisinde 3 numaradaydık. 9. sıradan Türkiye'de en çok dinlenen bölümlere girmiş dün sabah yaptığımız yayın. Haber kategorisinde 1 ve 2. sıradayız her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Gerçekten çok güzel oldu. Onun dışında size anlatacağım ne var yayına ilişkin olarak? Yani yeni düzende böyle devam edecek. Çok farklı bir şey olmayacak aslında. Yani sizle ilgili bir farklılık olmayacak. Sadece şu olacak mesela. Artık Twitter'dan benim o başladık tweetimi görmeniz gerekiyor. Ona tıklarsanız oradan da yayını açıp devam edebileceksiniz. İlk gün bununla ilgili çok sıkıntı oldu biliyorum. Pek çok insan şaşırdı. Nereden açılıyor? Nasıl gidiyor bu hikaye falan diye. Ama bir rahatsızlık yok yani, merak etmeyin. Onun içinden son derece rahat akabilir. Şimdi bugün konuşacağımız konular, sorulardan önce ben kısaca bir şey anlatacağım size. Dün geceden borcum çünkü. Biliyorsunuz dün enerji fiyatlarına Türkiye'de, böyle desek doğru olacak herhalde, hem elektriğe hem doğalgaza, sanayide kullanılanlara %15'lik bir zam geldi. Bu hakikaten beklenilen bir şey. Biz de konuşmuştuk burada biliyorsunuz. Bir zam furyası geliyor. Bu kaçınılmaz. Neden? Nedenini anlatacağım. Çok kısaca anlatayım size. Çok kısaca anlatayım. Ha, bu arada sorular gelmiş. Türk evini gördünüz mü? Evet, önünden geçtim. Daha önceki halini de biliyorum. Hani ne oldu derseniz, ailem araba fıkrasına dönmüş durumda. Biz niye yaptık bunu ben çok fazla bilmiyorum. Vardır bir bildikleri elbette. Otelcilik faaliyetleri önemli. Ama orada herkes tam kalabilecek mi? Herkes orada gerçekten torpilsiz mesela. Ben New York'a geldim kardeşim, benim burada kalacak yerim yok diyen herkes bunu yapabilecek mi? Göreceğiz. Onu unutmadan araya sıkıştırayım da. Şimdi bu elektriğe gelen zammın şöyle bir manası var. Diyorsunuz ki içinizden pek çoğu, gece sosyal medyada ben paylaştıktan sonra. Çünkü şunu anlatmaya çalıştım. İçişleri Bakanı üstüne vazifeymiş gibi biliyorsunuz. Herkes aynı yalanı söylüyor çünkü. Milli Eğitim Bakanı da söylüyor. Gençlik Spor Bakanı da, uçacağız, kaçacağız, atlayacağız, zıplayacağız. Öyle zıpladık, böyle çatladık falan, bunu anlatıyorlar. Bu ne diyorsun o zaman haliyle? Madem bu kadar zıpladık, bu ne? Bak ben sana gerekçesini anlatayım güzel kardeşim. Şimdi Türkiye'de enflasyonla ilgili 3 senedir anlattığım bir şey var. Hatırlıyor musun? İlk kez burada duymuştum. Bir makastan bahsettim ben sana. Dedim ki üretici fiyat endeksi ÜFE ile tüketici fiyat endeksi senin cebindeki enflasyonun arasındaki makas açılırsa, yani şöyle ayrılırsa, biri diğerinden daha yüksek seyrederse, bunun ikisi arasındaki fark ne kadar açılırsa, senin hayatını etkileyecek enflasyon yükselişi de ne zaman, hangi dönem olacağını bilemeyeceksin ama sana mutlaka ekstra öpücük olarak gelecek demiştim, hatırlıyor musun? Bak şimdi, gece üşenmedim, ben bunları çalıştım. Hani çok mu lazım? Çok lazım. Tüketici fiyat endeksinin sadece son 3 aylık değişimini söylüyorum sana. Haziran'da 17.53, Temmuz'da 18.95, Ağustos'ta 19.25. Yani bir yükseliş trendi var zaten. Bunu görüyoruz. Ayın 3'ünde burada göreceğiz. Yani pazartesi sabah, pazartesi mi oluyor? Bugün 1'i, 2, 3, 4'ü. 4'ü sabah saat 10.30'da göreceksin. Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Bir yükseliş trendi var zaten. Ama bu tüketici fiyat endeksinin içindeki. Bak bir de üretici fiyat endeksinin son 3 aylık ben sana rakamlarını vereyim. Haziran'da 42.89, Temmuz'da 44.92, Ağustos'ta 45.52. Burada da bir yükseliş görüyorsun değil mi? Ama yükselişle birlikte aradaki farkın açıldığını da görüyorsun. Bu üretici bir müddet üstlendiği maliyet artışını bir yerden sonra seni öperek giderecek demek. Nasıl? Eğer üreticinin maliyetine de zam gelmezse, ama geldi dün. Yani Türkiye'de, burada da özel bir ayrım var, altını çizerek söylüyorum bak. Hani haberi oradan aldın, burasını koparttın, öbür taraftan çıkarttın denmesin diye. Türkiye'de elektrikle doğalgaz arasında bir başka ilişki daha var. Biz elektrik üretimimizin önemli bir bölümünü doğalgaz kaynağıyla yapıyoruz Türkiye'de. Doğalgazda zaten dışa bağımlıyız da o aldığımız doğalgazın bir kısmını da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Ne kadarlık bir kısmını? TRT Haber, öyle yapmak lazım. Madem ki canımızı yakan haberi vereceğiz, canımızı yakan haberi iktidarın göbek deliğinden verelim istedim. TRT Haber, ayın kaçında tam tarihiyle söyleyeyim sana, bekle. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 11.12'de kendi internet sitesinden bir haber yayınlamış. Diyor ki doğalgazdan elektrik üretimi geçen yıl %21 arttı. Oh, suyundan da koy. Türkiye'nin 2020'deki elektrik üretiminin %22.7'si doğalgazdan sağlandı. 2019'a göre bu artış %21. Artışa en önemli gerekçe ne biliyor musun? Kuraklık. kuraklık. Çünkü bizim elektrik üretebilecek başka santrallerimiz var. HES'lerimiz, hidroelektrik santrallerimiz var. Ülkenin donuna kadar her şeyini satanlar, derelerini, nehir yataklarını hepsini kapatıp HES'lere boğdular. Ama yağmur yağmazsa bir işe yaramıyor onlar, değil mi? Biz buraya yaslanıyoruz. Ne diyor TRT Haber? 2020 yılında elektrik üretiminin %22.7'si doğalgazdan sağlandı. Şimdi doğalgazın üreticisine gelen zam, sana sadece doğalgazın üreticisinden doğalgaz fiyatında öpücük olarak gelmiyor. Ondan bir tur öpüyor, sonra bakıyor, diyor ki sağ yanağın öpsem sol yanağın öksüz kalır. Gel bakalım, şılap diye bir de oradan yapıştırıyor sana elektrikten. Bitti mi? Biter mi? Bu elektrik tarımda kullanılıyor. Bu elektrik sulamada kullanılıyor. Aynı elektrik üretimin her alanında kullanılıyor. Dönüp onların bir de dolaylı olarak sana öpücük yolu var. Yani diyeceğim, boyundan başlayarak, muhtemelen köprücükten başlayarak yukarı doğru sıralı seriyelde öpüleceğiz. O nedenle hiç kimse konutlara zam gelmedi falan diye düşünmesin. Size böyle hani abuk sabuk şeylerle anlatabilirler. Ama öyle anlamayın. Yani çok basit. Anlaşılmayan bir yönü yoktur sanırım, değil mi? Bu dön baba dönelim öpücüğü haline gelecek. Seri halde öpüleceğiz hep beraber. Yani emin olun pasaport maliyetine bile yansıyacak bu. Her şekilde öpüleceksin kardeşim. Aldığın arabanın fiyatına, ödediğin verginin miktarına, hepsine yansıyacak. Bu arada vergi dedim de, bak şimdi Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Bu da çok tuhaf. Ekonomi okuyanların, namusuyla ekonomi okuyanların ve namuslu şekilde. Namusu cüzdan lan bırak. Öyle değil. Gerçekten namuslu ekonomistlerin anlatması gereken bir şey anlatacağım sana. Hasbelkader ben de öyleyim. Hani böyle çalışmıyorum ama. Bak şimdi. Türkiye'de, bütün dünyada aslında, ekonomide insanların hayatını, sıradan insanların da devlet yönetimlerinde ayıran, hayatını ekonomik açıdan belirleyen iki tane politika uygular yönetimler. Bunlardan biri para politikasıdır, biri maliye politikasıdır. Ne farkı vardır arada diyeceksin. Para politikasını uygulayanlarla maliye politikasını uygulayanlar farklıdır. Mesela para politikamızı bizim kim uyguluyor? Tebrik ederim. Merkez Bankası. Merkez Bankası faizle mücadele ediyor biliyorsun. Gerçi başkanı CDS'in ne demek olduğunu bilmiyor ama nazara bağlıyor mesela mevzuyu. Hani bilimle kavga edecek ya bütün iktidar, iktidarın bütün bileşenleri bilime düşman ya, o da aynı şekilde. Merkez Bankası faiz indiriyor. Tamam, 100 bas puan faiz indiriyor Merkez Bankası. Daha önce konuştuğumuz için bu bölüm biraz hızlı geçeceğiz. 100 puan faiz indirildiğinde ne oluyor? Hani konuşmuştuk ya daha önce, şimdi yatırım araçları var. Sen çok zenginsin, hepimiz çok zenginiz ya, kulağımızdan para damlıyor ya. Bakıyoruz, diyoruz ki bankaya faize para yatırmanın bir manası yok hocam, bir boka yaramayacak bu. Ne yapalım? Döviz alalım, altın alalım, kamu kağıtlarına basalım, hisse senedi tahvil alalım, değil mi? Faiz düştü çünkü. Diğer enstrümanların fiyatları yükseliyor. Neydi ekonominin temel kuralı? Bir malın arzı yani sunumu düşerse, yani azalırsa, daha zor ulaşabilirse insanlar, fiyatı yükselir. Nadir olan daha pahalıdır, aklında bu kalsın sadece. Doğru mu? Sen şimdi döviz üzerine böyle abanıyorsun ama işin para politikası boyutunun başka bir bileşeni daha var. O para senin değil ki. Yani ne euronun sahibi sensin, kasada papeldeki gibi kendin basıyorsun onu, bir yere taktın maskeleri, hep beraber daldın abi, una matina diye girdin basıyorsun. Öyle yok ki, senin değil o para, dolar da senin değil. Amerikan Merkez Bankası, Fed, sadece önümüzdeki 3 aylık dönemde, yani Kasım, Aralık ve Ocak 3 aylık dönemde likidite kısacağını söyledi. Şimdi diyebilirsin ki ulan sabah 9.20 geçiyor, dur bir abi be, bismillah, nereden çıktı bu? Öyle değil, o da seni öpecek. Nasıl öpecek biliyor musun? Likiditenin kısılması demek, yani doların arzının kısılması demek. Yani doların daha nadir hale gelmesi demek, doların fiyatının yükseleceği demek, değil mi? Temel ekonomi teorisi neydi? Nadir olan pahalıydı, değil mi? O azaldı. Bir yandan sende zaten döviz fiyatı artıyor. Bak sadece geçen hafta içinde Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indirimiyle, o baz indirimiyle, 100 puanlık faiz indirimiyle özel sektör borçluluğu ve kamu borçluluğu açısından biz kabaca 100 milyar Türk lirasına yakın daha fazla borçlandık. Hiçbir şey yapmadık biz. Hiçbir şey. Oturduk sadece, televizyondan izledik. Ya Seda Sayan başlasaydı da ona geçseydi diye düşündü ev halkının bir bölümü. Bunu yapmadığın zaman özel sektör borçluluğuyla kamu borçluluğu, yani senin benim borçluluğum 100 milyar Türk lirası, 100 katrilyon eski parayla arttı. Biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey. Kapiş? Önümüzdeki dönemde de likiditenin azalması nedeniyle zaten döviz fiyatı yükselecek. E döviz fiyatı yükselince, senin paran değersizleşince hayatın pahalılaşacak, değil mi? Ha, sadece o pahalılaşmayacak işte. Hani doğalgazdan bahsediyoruz ya, o doğalgazı boğazına kadar ithal ediyorsun zaten sen. Doğalgazın fiyatı da artacak. Dün Mühtan'ın, sevgili Mühtan Sağlam'ın yazısını mutlaka okuyun demiştim mi? İşte bakın orada anlatıyor bu hikayeyi. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani bir enflasyon sarmalının içine girecek Türkiye. Neden? Demin anlattım ya, hem tüketici fiyatı hem üretici fiyatı yükseliş trendinde zaten. Enflasyon yükselirken, mal ve hizmetlerin fiyatı zaten artarken, bir yandan da maliyet yükseldiği için enflasyonun yükselmesi fiyatları zaten tetikleyecek. Fiyatlar yükseldiği için enflasyonu sarmal içinde dön baba dönelim gidecek. Yani Türkiye bir hiperenflasyon sarmalına giriyor şu anda. Bunu ahlaklı, namuslu her ekonomistin söylemesi lazım. Televizyona çıkan tel maşa tiplerin değil. Anlatabiliyor muyum? Onların anlattığı büyük hikayeler. Ama o hikayeler yaşanmıyor. Yani Sabah gazetesi yazıyor, Takvim yazıyor, Yeni Şafak bağırıyor, çağırıyor falan. Hepsi tırışka. Öyle bir şey yok. Bak, hayatın sadece şu anlattığım, son 10 dakikadır anlattığım bölüm senin için özet olsun. Tamam? Her şeye, yani aklına gelen her şeye zam bu yüzden gelecek. Ve zammın bir sarmal halinde kendini doğurmasının önüne geçmek zorlaşıyor giderek. Türkiye hiç evirip çevirmeye gerek yok. Türkiye sürükleniyor şu anda. Ekonomik anlamda sürükleniyor. Çünkü demin anlattığım bu para politikası var ya, para politikasıyla bunu şişirirken bir yandan da kamu maliyesi yoluyla, yani halkın doğrudan ekonomik yönetim anlamıyla devlet seni rahatlattığını söylüyor. Nasıl yapıyor bunu? 30 Eylül'de vergi barışı bitti. Vergi barışı ne demek? Ödemediğin bir takım vergiler, harçlar, cezalarla ilgili olarak onların faizlerinin silinmesi. Faiz silmek ne demek? Devletin alacağından vazgeçmesi, değil mi? E alacak, seni rahatlatmak için vazgeçiliyor işte. 100 küsür milyar lira toplamda alacaktan vazgeçmiş devlet. E bu güzel bir şey. De sen şimdi benim cebimdeki paraya dokunmazken bu cebimde, öbür cebimdeki parayı zaten azaltıyorsun uyguladığın politikayla. Yani para politikası bir yandan seni yoksullaştırıyor, kamu maliyesiyle eliyle de senin zenginleştiğini söylüyor insanlar. Nasıl? Şahane değil mi? Ben önümde, huzurlarınızda, bu kadar insanın arasında, huzurlarınızda bana ekonominin tokatla yönetilecek bir şey olduğunu öğretmeyen bütün hocalarımı kınıyorum. Ciddi söylüyorum. Ekonominin böyle lan bırak falan diye yönetilecek bir şey olduğunu öğretmeleri lazımdı. Ekonomi böyle bir şeymiş. Bilim değil ki, hikaye bu. Üfür üfür söyle. Yani CDS, Türkiye'nin risk birimi neden yükseliyor diye soruyorsun. Adam diyor ki yurt dışından bize çok olumsuz bir bakış var. Evet, gerçekten senin görüntünü beğenmiyor. Hakikaten. Diyor ki bu nasıl iş diyor ya. Ne biçim giyiniyor bu adam diyor. Yükseltin ulan şunların risk birimini diyor. Yersen mesela. Sonra enine çizgili tişört giyen bir amca geliyor, çıkart telefonu diyor. Ekonomi böyle bir şey kardeşim. Yoksa öyle bilinmiş bunlar. Hikaye yani, geçeceksin onları. Anlaşılmayan bir yer kaldı mı? Sadece bu bölümünü iyi bilin lütfen. Yani temel ekonominin bu bölümü hayatınıza yarayacak çünkü. Size söylenen büyük yalanlardan uzak durabileceksiniz. Bakmayın televizyon ekranında oradan tutup burasından şişiren, öbür tarafından çeken insanlar falan. Geç bunları. Hayatına dokunacak bölümü burası güzel kardeşim. Bil, aklının bir yerinde kalsın. Tamam. Şimdi benim anlatacağım başka bir şey var mıydı diye şöyle hızlıca bir bakayım. Oradan bir göreyim ama dur bakalım, herhalde yok ya, yani aklıma gelen ekstra bir şey görmüyorum. Bakıyorum, yok, benim anlatacağım ekstra bir şey yok. Bundan sonrası top sizde. Yalnız şöyle yapacağız. Periskop'tan soruları almak daha kolaydı. Çünkü orada tek bir ekran üzerinden düzeltip ben görebiliyordum. Ama şimdi böyle olmuyor. Onun için mesela Twitter'dan yazacaklar. O başladık. Tweet'in altına yazabilirler sorularını. Oradan görürüm. YouTube'dan yazanlar zaten YouTube'un chat bölümünden. Oradan anlatacaklar. İlim Uğur demiş ki Doktor Ozan Bingöl kişi başına düşen gayri safi yurt içi hastalığının son 7 yıldır düşüyor olması ile dün kısa bir yazı kaleme almış. Bakma fırsatınız oldu mu? Oldu. Dün gece Ozan'ın yazısını da okudum. Çok güzel yazmış hakikaten. Şimdi burada bir şey daha anlatacağım ekonomiye ilişkin. Dün anlattım ama o bölümünü de aklınızda yer alsın diye. Çünkü size çok acayip yalanlar söylüyorlar. Hiç kanmanıza gerek yok. Bakın ekonomi de şöyle değerlendirilir. Çok basit bir bakışla. Ekonomik daralmadan bahsedebilmeniz için sizin en az 2 çeyrek, 1 yılı 4 çeyreğe bölüyoruz yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye 3'er aylık. 2 çeyrek üst üste bir ekonomi büyümüyorsa o ekonomik daralma gösterir bize. Eğer bunu 3. çeyrek eklenirse adına kriz denir. Hep böyle söylenir. Ve bizim yaşadığımız bir kriz net bir şekilde ortada zaten. Dün tarihini de verdim size. 2018'in son ayından sonra biz 2019'un içinde de yani 2018'in son çeyreğiyle birlikte 2019'un iki çeyreğinde de daraldık. Yani ekonomik kriz, ekonomik anlamda da iktisadi terim anlamında da yaşandı. Ama bununla kalmadı. Bir yandan siz diyorsunuz ki şimdi haklı olarak çok doğru bir soru bu. Diyorsunuz ki ya bir dakika ulan tamam yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar da bir yandan da büyüme rakamlarına bakıyorsun, IMF'nin tahminlerine bakıyorsun, OECD'nin tahminlerine bakıyorsun, onlar da büyüme veriyor. Doğrudur. Bizim büyümeyle bir sorunumuz yok ki. Hatta iyi bir ekonomi yönetimiyle bizim yıllık %8'in üzerinde büyüme yakalamamız çocuk oyuncağı. Ama büyümenin halka yansıması demek, gelirin adil dağılımı demek. Yani burada büyümeyi sen hissedemiyorsan güzel kardeşim, Türkiye büyümediği için değil. Büyümeden sağlanan kazanç toplumun farklı kesimlerine yığıldığı için. Yani sen kredi borçluluğun arttığı için sürekli borçlu hale geliyorsun ama kamudan alacağı olana tıkır tıkır ödeniyor. Kim onlar? Köprülere, otoyollara, bilmem nelere geçiş garantisi alanlar. Onlara veriliyor para. Sana para yok. Sıkıntı bu. Yoksa burada uygulanacak kamu maliyesiyle demin anlattım ya devletin o vergiden, cezadan, harçlardan vazgeçtiği bölüm kamuya doğrudan nakit olarak da verilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına $600 TİKO para ödendi. Neden? Ya bu Keynes'den beri bilinen bir teori kardeşim. Keynes'den beri bilinen bir teori. Ekonomiyi canlandırabilmek için tüketime yönelmesi gereken para var. Eğer senin paran olursa harcayacaksın değil mi? Harcadığın zaman sen kazanacaksın aldığınla. Satıcı kazanacak. Satıcının aldığı üretici kazanacak. Herkes kazanacak. Üretirsen ve tüketirsen. Şimdi sana bu parayı asla veremiyor devlet. Neden? Yok çünkü senden başka herkese veriyor. Böyle olunca büyüme sana yansımıyor güzel kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bizim sıkıntımız, temel sıkıntımız adil olmayan gelir dağılımı. Yoksa büyümeye ilişkin bir problemimiz yok bizim. Bak bir daha söylüyorum. Bizim yıllık %8'lik net bir büyüme yakalamamız çocuk oyuncağı. Özellikle dünya böyle bir kriz içindeyken. Çocuk oyuncağı. Ama böyle bir ekonomi yönetimiyle değil. Zerre kadar ekonomiden anlamayan tek adama hayatını teslim etmiş insanlarla olmaz bu. Olmaz, yapamazsın. Benim alanım ekonomi diye yalan söylüyorsa bir insan olmaz bu. Onu karşısına geçip tüp gaz gibi dinleyen, uçakta yanında büzüşerek oturan tipler. Ya bir anlatsanıza ne oluyor şu ekonomide dediğinde. Eğer bu soruya cevap alacağından emin değilse, bu soruyu sormaktan korkuyorsa olmaz böyle bir şey. Yoksa sıkıntı bu değil. Biz sürekli yalanlar üzerine bir şey kuruyoruz. Yani dün sabah anlattım işte ya. Dünyada geçen dönemde sadece şu güne kadar gelinen 9 aylık döneme ilişkin COVID'e bağlı ölüm raporları açıklanıyor. Ya Türkiye'nin yaşadığı vaka sayısıyla dünyada 3.'yüz biz ya günlük vakada. Dünyada 3.'yüz ölüm sayısına bakıyorsun. Yok ya bizde bir şey yok. E kardeşim nasıl oluyor bu ya? Ulan bunun çözümünü bulduysak bütün dünyayla paylaşalım bari. İnsanlara iyiliğimiz dokunsun. Diyelim ki biz bulduk kardeşim. Ya da çıkartın o sümüklü bebeği. Çıkartın deyin ki evet ya bu doğru söylüyordu. Sarı ırka dokunuyor bu. Bize bir şey olmayıverecek gari. Bizde bir şey yok gari. Bunu söyleyin. Yalan üzerinden gitmiyor kardeşim. Tıkanıyorsun kalıyorsun. Tamam bir süre devam ettirmen mümkün. Yiyen de var. Nereye kadar? Bakın bugün LPG'ye zam geldi. LPG'ye sadece son 20 gününe gelen zamma bakıyorsun 86 kuruş olmuş toplamda. 6 liraya LPG. Ne özelliği kaldı LPG kullanmanın? Hani geceden tüpte bırakmayalım sabah çalıştırdığımızda titriyor falan diyorduk biz. Nerede bırakırsan bırak. Benzinle aynı fiyat. Ne manası kaldı? LPG'yi kim kullanıyor? Ben mi? E şimdi senin oy verenin ağırlıklı olarak öyle kullanıyor. Alıyor tüplü kartalı. Arkaya Tuğra'yı çakıyor. Osmanlı torunuyum diye geziyor. Doğru mu? E ona da zam geldi şimdi. Hikaye bu. Tamam. Yani aklınızda kalsın, ne olur şu yalanları yutmayın. Yutmayın. Bakın çok basit anlatımı var bunun. Sanırım anlaşılmayan bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Ama mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten böyle düşünün. Böyle düşünün ya. Mazlum Yaz demiş ki Ünsal Bey, Sağlık Bakanlığı verilerinde %71 oranında çift doz aşılama olduğu görülüyor. Hayır. Ya olamaz kardeşim böyle bir şey. Bak söylüyorum sana, daha geçen hafta, ya bundan 5 gün önce New York'ta aşılama oranı %70'i geçtiği için her yerde, ama her yerde ekonomik hayat başlamış durumda. Bir farkla aşı kartın olmadan işemeye bile gidemiyorsun. Bak kahve alman mümkün değil. Ciddi söylüyorum. En dandik mahalle kafesinden kahve alabilmen mümkün değil. Aşı kartını soruyor. Bizde? Oho, yalanın bini bir para. Aşı kartı yok, PCR testi yok. Şimdi PCR test oranlarına bakıyorsun. Türk Tabipleri Birliği açıklıyor. Kardeşim bak, bizim normalde şöyle bir sözümüz yok muydu? Türkiye'de öğretmenlerin neredeyse %23'ünün aşılanmadığını biliyoruz. Doğru mu? E bunların haftada iki kez PCR yapmaları lazımdı. Doğru mu? Okula gidebilmeleri için. Evet. Okullar açıldı mı? Evet. Okula gidiyorlar mı? Evet. PCR testlerinde niye bu kadar artış yok? Ya kardeşim, matematik bir bilim. Bir bilim. Kıçından uydurabileceğin bir bilim değil üstelik. Alt alta yazdığında görebileceğin, dokunabileceğin bir bilim dalı. Nasıl oluyor bu? Ya yalan üzerinden götürmeye çalışıyorlar hala. Ama ya bunu yememenin ötesinde artık şöyle bir sıkıntı var güzel kardeşim bak. Yalan bir süre sonra sana değecek. İstersen sen inanmaya razı ol hala. Yalan olduğunu bil ve inanmaya razı ol. Hayatına dokunacak. Doğalgaza gelen zam gibi. Konutlara gelmemiş ya, aman yemişim sanayiyi. Elektrik mi üretiyoruz lan? Üretmiyorsun ama tüketiyorsun. Ayrıca aldığın her şeyin, bu yayını izlerken açtığın cep telefonunun fiyatını belirleyen o elektrik ve o elektrik doğalgaza bağlı üretiliyor Türkiye'de. Devam edelim. Bakalım bakalım. Karadeniz'de gaz gemileri battı demiş Murat Bozkurt. Kaç yüz bin milyar ton kilo watt desimetre metre metreküp doğalgaz bulmuştuk biz. Ben çıkarsak ya. Çıkarsak ya doğalgazın fiyatı düşse. Meral Akşener'in başbakanlık çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Deniz Danacı sormuş. Ya çok burada konuşmuştuk daha önce, hatırlayacaksınız. Yani Millet İttifakı'nda böyle bir çatlak yaratamayacaklar. İstediği kadar uğraşsınlar diye. E bu çıkış çok mantıklı. Meral Akşener'in orada koyduğu ket aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak değil, Saadet Partisi'nin biraz rotasına gelmesini sağlamak. Çünkü Saadet'in içindeki kımıldamalar, yani Oğuzhan Asiltürk üzerinden yaratılmaya çalışılan kımıldamalar var ya, Meral Akşener'in bu tavrı asıl onu durdurdu. Asıl orada bir rahatlama yarattı. Dünkü mesela baş başa görüşme bence çok önemli bir görüşme. Temel Karamollaoğlu ile yapılan görüşme. Çünkü orada birbirimizin ayağına basmayacağız açıklaması var ya. Asıl önemli olan o. Yani Abdülkadir Selvi bu sabah Hüngür Şakır'ı alıyordur mesela. Asıl sıkıntı o. Siyasetten anlayan herkesin böyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes işte Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak olarak gösterdi. Hayır. Zaten ondan yana bir sıkıntı yoktu. Ama orada Temel Karamollaoğlu'nun gideceği rotayı biraz daha sabitlemek için yapıldı. Çünkü haklı Temel Bey de orada. Neden? Oğuzhan Asiltürk partinin ağır adamı. Siz bakmayın böyle hani siyasette mi kaldı artık, bıraktı gitti falan, öyle değil. Yani mütedeyyin siyasette, dindar siyasette öyle yürümüyor işler hiçbir zaman. Anlattım ya, size aklınızdan çıkartmayın. Bakın ben bu kulaklarla duydum, bu gözlerle gördüm bunu. Canlı tanıyım. Erbakan'ın partiyi çoluk çocuğa mı bırakacağız dediğinde Recai Kutan 74 yaşındaydı. Bakış bu olduğu için Oğuzhan Asiltürk'ü küçümsemeyin. Bakalım. Abi orta direğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tükete tükete tükeniyoruz gibi geliyor Alper Yıldız. Doğru. Orta sınıf kalmadı ki. Bu yaşanan zam düzeni var ya. Şimdi içinizden bazılarının şöyle dediğini biliyorum. Bir saniye yazmayın. Hak vereceksiniz bana. Şöyle dediğini biliyorum. Bak güzel kardeşim, anlatıyorsun bize bir saattir. Ekonomi diyorsun, işte enflasyon diyorsun, faiz diyorsun falan. Eyvallah. Ama şunu unutuyorsun. Bu halkın %50'den fazlası bu adama oy verdi. Doğru mu? Üstelik o oy verenlerin %50'nin en az %90'ı yoksul insanlardı. Doğru mu? Bu kış zor geçecek diye ağlayan insanlardı. Doğru mu? Beter olsunlar. Diyemezsin güzel kardeşim. Neden biliyor musun? 1. Evet, demokrasi böyle bir şey değil. 2. Daha önemlisi, bu zamlar dönüp dolaşıp sen bana değmeyecek diye düşünüyorsun. Bak, onun için anlattım işte. Orta sınıfın, hatta orta üst sınıfın canını yakacak zamlar bunlar. Yani doğalgaz fiyatı açısından baktığın zaman senin 4 kişilik çekirdek bir ailenin içinde bu kış yakacağın doğalgazın faturaya yansıması minimum, ama minimum geçen kışla ortalamasını aldığın zaman en az %25 olacak. Şöyle düşün, senin kazancında %25'lik bir artış oldu mu? Olmadı değil mi? Sadece buradan bak. Yani birilerine beter olsun demek senin hayatını kolaylaştırmıyor. Evet, rahatlatıyor seni 30 saniye için ama o kadar. Bakın, Ali Kaplan demiş ki 2020 Ağustos'ta 3.4, 2021 Ağustos'ta 4.4 civarı olan LPG Ekim 2021'de 4.9 civarı. Çok normal işte, anlatıyorum ya. Gerekçesi bu ve daha duruyor. Bakın anlattığımı, yani Fed'in likidite kararının, şu sadece önümüzdeki 3 aylık döneme ilişkin likiditeyi kısma kararının sonucunu bekleyin. Hani çok anlayan ekonomistler böyle yazıyorlar üst perdeden. Attım tuttum oraya yazdım falan. Öyle olmuyor. Çok daha basit anlatmak zorundasın halka. Sibel Dirlik, Guten Morgen. Hem çalışıyor hem de sizi dinliyorum. Nasılsınız? İsviçre'den selamlar. Sağ olun. İyiyim. Çok teşekkür ederim Sibel Hanım. Siz de iyisinizdir umarım. Gaye Koçak demiş ki, Millet İttifakı'nın iki lideri de Erdoğan'ın eski seçim danışmanını atamış kendilerine. Biri İbrahim Uslu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğeri Faruk Hacer, Meral Akşener'in seçim danışmanı olmuş. Ya bunu daha önce bir kere konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Hatta size demiştim ki ben, ya bu yayın kafanızdaki iktidar hangisiyse sizin için mükemmel. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kadrosu neyse. O iktidara geldiğinde daha çok ihtiyaç duyulacak. Hatırlıyor musunuz? Gerekçe buydu. Başka bir şey söylemenin manası yok. Sevgili Zeki Enes Hakkan demiş ki bugün yayının fotoğrafı onun kedisinin fotoğrafı. Ahmet Hakan ve Nagihan Alçın'ın Tony standları anlamlı mı? Bence yaptıkları hiçbir şey anlamlı değil de. Ama dün konuştuk ya bir parça. Biz bunu öngörmüştük, hatırlayacaksınız. Hatta ben size yaşadığım örneklerle anlatmıştım. Beyefendi zamanında ben çok uyardım ya. Çok, yani birebir sohbetlerimizde çok söyledim. ANAP'ın çöküşünde duydum ben bu cümleleri. Hala hazırda gazetecilik yapıyor hala. Şimdi de yapıyorlar aynı şeyi. Bu değişmez ya. Önder Dumas demiş ki yeni S-400'lerin enerji üretme ihtimali olabilir mi? Belki bunu biliyor, her şeyi bilen adam ondan yatırım yapıyor. Vallahi olur mu olur ha. S-400'lerden enerji üreteceğiz inşallah. Mehmet Rasim İnceoğlu, bak çok ince, ilginç soru. Diyanet işleri kapatılırsa o kadar personeli ne yapacağız? Memur oldukları için işten atma sıkıntı olur mu? Yoksa imam, tapu memuru gibi insanlara daha mı çok rastlayacağız? Teşkilatın ilgasıyla, ben yani kendi fikrimi söyleyeyim size, teşkilatın tamamen katılımıyla o tasarruf edilecek para var ya, bu insanların tazminatları ödenilerek memur kanununda, 657 sayılı devlet memurları kanununda yapacak değişikliğe, bu insanlar gerçekten artık memur statüsünden çıkartılabilir. Memur olarak yaptıkları hiçbir şey yok çünkü. Saran İlgün Öcal Aldoğan, HDP'nin son açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok dar kapsamlı bir soru olmuş. Son 5 senelik açıklamalarını mı kastediyorsunuz? Hangisi? Yani eğer söylediğiniz Sezai Temelli'nin temelsiz saçmalamalarıysa onu anlattım zaten. Ama onun dışında mesela Mithat Hoca'nın, Mithat Sancar'ın söylediklerinden bakarsanız çok normal. Ben size burada anlattım bildiğim kadarıyla. Bu seçim Kürtlerin seçimi falan değil bakın. Bir saniye yazmayın, bir şey söyleyeceğim. Çünkü bunu söylediğimde de çok rahatsız oluyor bazıları. Sürekli olarak şu lafı duyuyoruz. Duyuyorum. Sizler de duyuyorsunuz. Kürtlere akıl vermekten vazgeçin. Kürtler kendi işin. Ya çok normal kardeşim, zaten öyle olmalı. Ben kimseye akıl vermiyorum. Benim aklım bana zor yetiyor. Sana akıl verecek haddim yok benim. Ama şunu görüyorum bakın. Siyaset gazeteciliği yapan birinin tecrübesiyle. Bu seçim Kürtlerin seçimi falan değil. Çok büyük goygoya geliyorsunuz. Bu seçim milliyetçilik seçimi. Hem de ağır milliyetçilik seçimi. Öyle ağır bir milliyetçilik seçimi ki en sevdiğiniz yazar bir mafya örgütünün liderini gazeteciliğin temel taşı olarak gösteriyor. Çünkü orada birleşti insanlar. Kışkırtılan milliyetçilikte geldiğimiz yer burası. Bu seçimin belirleyicileri Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti olacak. Yazın bunu bir kenara. Ve eğer Türkiye'de siyasi anlamda atağa geçtiklerini düşünen Kürtler bu goygoyla devam ederlerse çok büyük bir hüsran yaşamaları kaçınılmaz. Oy potansiyeli var mı? %15 de olabilir, %20 de olabilir. Olabilir. Olabilir. Ama uygulanacak politika böyle bir saçmalığın eşliğinde gidecekse eğer, oyunuz öyle bir hapsolur ki oraya. Bu sefer potansiyel oy. Hani ben öyle demeyi tercih ediyorum ya, ödünç oy demiyorum ben. Yerel seçimlerde de olmuştu. O ödünç değil kardeşim. Gerçekten senin siyasetini beğendiği anda sana kayabilecek potansiyel oy. Onu kaybedersiniz tamamen. Bunu söylediğinde hemen bağırmaya başlıyor herkes. Kürtlere akıl vermekten vazgeçin. Herkes vazgeçsin. Kardeşim diyorum ya, yani benim akıl verecek halim yok. Benim aklım bana zor yetiyor zaten. Ama gördüğümü paylaşmakla mükellef. Çok büyük bir goygoy var ortada çünkü. Çok büyük bir goygoy. Vallahi adınız gerçek olsa söylerim, KHK'lılarla ilgili olarak çok fazla bana tweet geliyor bu konuda. Mail atıyorlar, mesaj yazıyorlar. Ben ismi gerçek olmayan, bakın söylüyorum bunu, sevmeyebilirsiniz kardeşim. Ben böyle yaptım ve bundan sonra da böyle yapacağım. Gerçek adını, gerçek fotoğrafını kullanmayan kimseyle muhatap alıp cevap vermeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Sosyal medyada bu iş çok yaygınlaşıyor. Anonim olmamız bir haktır, engellenemez. Benim engellediğim yok, olabilirsiniz. Muhatap almıyorum sadece. Yoksa kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden edilen insanların 5 yıldır yaşadıklarını ben biliyorum. Yayınlarda da defalarca konuştuk. Defalarca konuştuk. Bunun gidebileceği yer, KHK'ların incelendiği o düzenin saçmalığını, işin ne kadar uzun sürdüğünü, bunların hepsini konuştuk burada. Ama siz hakkınızı savunacak şekilde adınızla ortaya çıkamadığınız müddetçe kusura bakmayın. Ben muhatap almayacağım. Vallahi bozulabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Çünkü bu iş çok yayılıyor. Ve herkes sütre gerisinden taş atıyor birbirine. Kim olduğunu bilmiyorsunuz ama. Çok mutlu herkes. Anonim olmamız bir hak. Vallahi ben hakkınızı engelleyemem kardeşim. Hiç öyle bir derdim yok. Hiç. Ama bu beni ilgilendirmiyor. KHK'lıların durumu değil. Çünkü sadece KHK'lıların değil, barış akademisyenlerinin durumları da. Bu insanlar işlerinden atıldı. 4 sene oldu ya. 4 sene oldu. Bir bildiriye imza attıkları için. Ne oldu? Bir gece yarısı resmi gazetede çat diye isimlerini yayınladılar. Torba listenin içinde attılar. Türkiye'de bizim temel sorunumuz adalet diye bunun için konuşuyoruz zaten. Volkan Uzun demiş ki Amerika'dan aşı önlemlerine dair ek bir bilgi. United Hava Yolu şirketi aşı olmak istemeyen 593 kişiyi işten attı. Los Angeles'ta öğretmenler, 12 yaş üstü öğrenciler aşı olmak zorunda. Yoksa online eğitime kaydırılacaklar. Çocuklar arasında çok yayılıyor biliyorsunuz. Bulaşıcılık hızı orada yükseliyor. Bütün dünyada böyle, yeni değil ki. En son bu sabah Hay yayınlarının, Hay kitabının sahibi mi? Evet, yayıncılardan bir tanesi. Aşı karşıtı kitapları da fazlaca basan bir yayın evinin sahibi. Covid'den vefat etmiş. Gencecik bir insan ya. Mutlu mudur acaba o soytarılar bilmiyorum. Bak, soytarı lafını bilinçli kullanıyorum. Herkes Pokemon Türkiye'de. Ya lütfen aşı olun, lütfen. Ya olmazsan olma, zıkkımın kökü kardeşim. Zıkkımın kökü, olmuyorsan olma. Ama benim hayatıma girme. Bu kadar net ya. Lütfen aşı olunuz efendim. Lütfen aşı olun. Bana ne ya? Niye sana yalvarıyorum ben? Biz hep beraber aşı oluyoruz. Ama sen bulaş riskini devam ettiriyorsun. Bize de bulaşabilir. Aşı olmak bulaşı tamamen engellemiyor ki. Ha, hafif atlatıyorsun. Hastaneye yatma ihtimalin düşüyor. Solunum cihazına bağlanmaktan kurtuluyorsun büyük oranda. Doğru, ama bulaşı etkilemiyor. Ve senin yüzünden benim hayatım daralıyor. Ben sana niye rica ediyorum ben? Neden senden ricacı oluyorum ki? Televizyon ekranına çıkıp 400 liradan zerdeçal saplayacak abi rahat rahat konuşabiliyor Türkiye'de. Ve Türk Tabipleri Birliği hiç kusura bakmasınlar. Soruşturma açılacaksa oynayan insandan önce bunu açacaksın kardeşim. Bakın Sara Nilgün Öcal Aldoğan, oğlumun sınıfı karantinada şu an. Öyle normal. Bayram Alpay çok önemli bir soru sormuş. Edebiyat yayınında sıradaki kitap hangisi bilmiyorum. Daha belirlemedim. Yabancı bir kitap yapacağız. Yalnız şu arkadaki kitabı görüyorsunuz. Benim çok geç kaldığım bir kitap ya. Valla çok geç kaldığım bir kitap. Yani neredeyse kitap 3 yaşında. Gayb Oraloğlu'nun. Bir cinayet, yani bir ölünün ağzından başlıyor. Çok güzel yazılmış bir kitap hakikaten. Ben şu anda onu okuyorum, böyle yavaş yavaş, çok tadını çıkartarak okuyorum. Şahane bir kitap. Tavsiye ederim. Ama kitabı belirlemedim. Belirleriz, merak etmeyin. Öyle zorda bırakacak bir şey olmaz. Hallederiz. Bakalım. Erdoğan'ın Suriye politikası duvara tosladı. Öyle. En son Rusya ile görüştünüz. İdlib politikası üzerinden görüyorsunuz. Özlem Tan demiş ki, Yunusal abi, her birini bir gün yoğun bakımda yatırsalar aşıyı hemşireden alır, kollarına kendileri saplarlar. Doğru. Ama hala direniyorlar ya. Ya şeyi şu hani İstanbul'da yapılan, Ankara'da da tekrarlandı herhalde ben burada yokken. Aşı karşıtı miting vardı ya. Mesela orada konuşan soytarı ne oldu onunla ilgili? Devletin sistemini kilitleyelim diyen soytarı. Ne oldu mesela ona? Ben hiçbir şey olduğunu bilmiyorum. Deniz Danıcı Stephen Zweig'dan Dünün Dünyası'nı önermiş. Var, bir sürü kitap var kafamda da. Yani Zweig konuşmak çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Neden? Nedenini de şöyle söyleyeyim size. Ondan önce daha böyle renkli konuşma yapılabilecek insanlar olabilir. Çağla Kara, Artvin'deki kaymakamın tavrına ne diyorsunuz? İmam yol verirse cemaat de arkasından gelir. Çok normal. Ya daha bir hafta önce bu ülkeyi tek başına yöneten kişi, tek başına yöneten kişi 19 yaşında çocuklara terörist dedi ya. Haliyle öğrencilere terörist denildikten sonra haddini bilmeyen bir kaymakam da çıkıp haddini bil diye bir öğretmen, üstelik hoş geldin dediği için haddini bil diyerek uyarabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bakarsanız soruşturma başlatılmış. Dersine geç kalmış. Düşün bak, bunu yememizi bekliyorlar ya. Bir okula Kemalpaşa gibi küçücük bir ilçede. Tamam. Yani küçücük bir ilçede, hap kadar bir ilçede, gördüğüm için söylüyorum bak. Hap kadar bir ilçede. Kaymakam bir okula gelecek, öğretmen geç kalacak. Efendim? Ya yalan atıyorsun da kardeşim, doğru düzgün at. Adamını savunacağını anlıyorum, bu refleksi. İçişleri Bakanlığı olarak adamını savunmaya çalışıyorsun. Anlıyorum bu refleksi. Saygı duymuyorum, o başka da. Ya doğru düzgün bir yalan at be. Adamla ilgili açıklama yapılıyor. Ervin görevlerine bakıyorsun kaymakamın. Daha gencecik bir adam ya. Gencecik bir adamdan bahsediyoruz. Adam işte Artvin'de sınır, Sarp sınır kapısından, kapı geçişlerinden sorumlu. Veriyorsun yetkiyi, görüyorsun etkiyi ondan sonra. Haddini bil diyor öğretmeni. Neyin haddi ya? Neyin haddi? Sen bence kendine gel. Sayıyla kendine gel üstelik. Ali Arısoy demiş ki, Ozan Bingöl'ün o pasaport gibi kıymetli belgelere gelecek zammını duyduktan sonra hemen pasaportumu yeniledim vallahi ben. 2022'de bitiyordu normalde. Tabii yani yeniden değerleme oranı ile ilgili Ozan'ın yazdığı yazıyı söylüyorsunuz değil mi? Hani burada yayında da konuşmuştuk tabii. Özge Uysal, sarayın 51 milyonluk laboratuvar harcaması için ne düşünüyorsunuz? Hastane mi kurmuş bunlar? Ya da toplu olarak birkaç yüz ton idrar verdiler. O kadar tutar o zaman çünkü. Takımdan ayrı düz koşu yayını ne zaman acaba? Ümit Ergören. Deminki soru Özge Uysal'ındı. Ümit Ergören. Daha yeni yaptık ya gitmeden. Gitmeden 2-3 gün önce yaptık yayını. Daha var ona. Bakalım. Türkiye'nin pazarlarında Ankara pazarını ne zaman izleyeceğiz? Ünsal Şef Bayram Alpay sormuş. Daha var ona. Daha var, çünkü onunla ilgili böyle mahcup olmayacak şekilde güzel bir organizasyon yapmak istiyorum. Bakacağız ne zaman uyarsa. Çağla Kara öğrencisini tuvalete götürmüş, özel çocukların sınıfıymış zaten. Böyle olacaktır zaten. Ne bekliyoruz ki başka? Ay geç kaldım, kusura bakmayın, yani sabah başka işim çıktı. Pilates'ten geliyorum diyecek hali yok ki. Kemalpaşa'dasın. Vardır bir şey. Almanya seçimleri Türkiye'nin göçmen politikasını etkiler mi sizce? Gayet koçak. Duralım. Hatırlıyor musunuz? Ben seyahate çıkmadan önce burada size Almanya seçimlerine ilişkin Deutsche Welle'nin yaptığı bir haberden, oradan bir kısa seçim analizi yapmıştım. Bak gerekçesi buydu işte. Ya benim işim böyle bir iş. Biz ön almak zorundayız. Sonrasında herkes söyler, herkes anlatır. Kardeşim geç onları. Şimdi Almanya'da Hristiyan demokratların geldiği yer, yeşillerin seçim konumu ve sosyal demokrasinin yükselişi elbette göçmen politikasını etkileyecek. Neden? O zaman hani Deutsche Welle'nin sağlam haberinde hala duruyordur o haber büyük ihtimalle. Orada anlattığı gibi hepsi aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ortaklığının dışında bir konumda olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani kendi ülkelerinde sahip oldukları, sadece Almanya için geçerli değil ki bu. Fransa için de, Belçika için de, Hollanda için de geçerli. Yani kendi içinde yaşayan insanları Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye'nin insanı olarak görmüyor. O vatandaşı. Kalanı Türkiye ile ilişkilerle Avrupa'da yaşayan Türk nüfus arasında çok ciddi bir kopma yaşanacak çok kısa bir süre içinde. Yani entegre olanların hayatı, bulundukları ülkelere entegre olanların hayatı başka bir yerde olacak. Avrupa Birliği hayaliyle mesela serbest dolaşım rüyası gören insanlarınki başka olacak. Bu bize bunu gösteriyor. Devam edelim. Can Anar, abi dediğin gibi balık bollaştı haberleri düşmeye başladı. Pıt pıt lüfer görür müyüz? Tak tak çocuktan pıt pıt gelişe ne dersin? E normal. Ya bu diyorum ya, ben çocuktum, ben sünnet olmuştum o haberi ilk gördüğümde. O yüzden hani şaşırtıcı bir şey değil. O çok müthiş bir öngörü falan da değil bu arada. Bakalım. Aa, Oğuzhan Asil Türk mü ölmüş? Hemen bakalım. Haberim olmadı yani, ben yayın sırasında görmedim. Bak mesela Beyhan Mutlu kim hatırlıyor musunuz? Kendini arama kurtarma çalışmalarına katılan kişi. Dünya umurumda değil, bana ne demiş. Çok normal ya. Adamın umurunda olsa ne olur ya. Kimsenin salladığı yok zaten. Bakalım hemen Oğuzhan Esil Türk'ün durumuna ilişkin olarak. Ulan bir tane. Evet, Mustafa Kurdaş duyurmuş. Doğru. Allah taksiratını affetsin. Ne diyelim? Şimdi o yaşanan görüşmelerin manası, partinin içindeki ağırlığı biraz daha farklı olacak tabii. Bakalım. Allah taksiratını affetsin. Kemal Sel, sosyal medya yasası kimleri nasıl etkiler? Aa, çok güzel soru. Şimdi bir hazırlık var biliyorsunuz. Bugün 1 Ekim. Normalde anayasal takvim gereği meclis bugün açılır. Şöyleydi eskiden, güzel günlerde. Yani meclisin işe yaradığı günlerde. Ciddi. Bakın, yarın parlamenter demokrasiye dönülecek. %100 dönülecek. Ve Mustafa Şentop, parlamenter demokrasiyi bitiren insan, bitirilmesine destek olan insan olarak anılacak. Yazın bunu bir kenara önce. Ama normalde meclis şöyle olurdu. Özel oturum yapılır 1 Ekim günü. 1 Ekim'de özel oturumun ardından mecliste işte o tören, tebrikatın hemen arkasından akşam bir resepsiyon verilir. Resepsiyonda kamunun bütün önde gelen insanları olur. Gazetecilerle bir araya gelinir. Bütün gündem orada konuşulurdu. Şimdi yok. Covid nedeniyle falan değil sadece. İktidarın böyle bir rahatsızlığı var. Yani orada içki falan içiliyor ya kokteylde. Önce yavaş yavaş nar suyu falan da aldılar. Yani alkol alınması şart değil. Bu değil sorun olan. Ama oradaki sohbeti de engellediler. Şimdi meclis açıldıktan sonra sosyal medya yasası gelecek. Bak, ben de daha önce söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Hodri meydan. Yasaklayın. Tamamını kapatın ya. Hadi. Vallahi bak, yürekten söylüyorum. Hadi kapatın. Görelim bak, dünyada sizi sallayan kalıyor mu tamamen? Yani Macaristan'da özendiğiniz, kendiniz yetiştirmiş gibi davrandığınız Orban'dan bir farkınız kalıyor mu? O yapamıyor. Tunus'ta bir kadın başbakan neden çıktı? Bir düşünün bence. Yani bunların hepsi kendi taraftarına gel yapmak. Hiçbir cacık olmayacak orada. Olmayacak kardeşim, olamaz. Bakın, burada bir hal yasası konuştuk sizinle, hatırlıyor musunuz? Ben dedim ki ya, bunun ilk haberini ben yaptım kardeşim. Ben muhabirdim NTV'de. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hal yasası hazırlanıyor haberini ben yaptım. O günden beri çıkmayacağından adım kadar eminim. Dün Ahmet Davutoğlu'nu dinledim ben. Akşam işte yayın için hazırlık yaparken. Diyor ki, benim başbakanlığım döneminde diyor, ben hal yasasını hazırlattım diyor. Üreticiden tüketiciye gelen malın fahiş fiyat artışına engel olmak için, tüketiciyi korumak için hala uygulatmadılar. Allah Allah. O yasa çıkmayacaktı ki. Bak yine söylüyorum, yine çıkmayacak o yasa. Yapamazsın kardeşim. Oy verenini korumuyorsun sen sadece. Sen senin partine maddi destekte bulunanı koruyorsun. İstanbul'da taksici esnafının odasının başındaki tipin söylediklerini dün duydunuz mu? Nasıl savunuyor? İstanbul'a yeni taksi alınmasını engellemek için. 15 Temmuz'da diyor köprüye ilk biz çıktık. Ya hakikaten artık bu ülkede ne söylersen söyle insanlar aynı söze sığınıyor. Doğalgaza niye bu kadar zam yaptınız diyorsun. Bu ezanlar susmayacak diyor. Lan hayat çok pahalı diyorsun. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz diyor. 15 Temmuz diyor. Şehitler Köprüsü diyor. Aynı gerekçeyle işte. Bu sadece goy goy. Yapalım görelim. Çıkacak şey ne olacak biliyor musunuz yapılacak düzenleme? Bana kalırsa ben hani bugünden öngörerek söyleyebileceğim hikaye şu olacak. Mesela sosyal medyada toplu olarak örgütlenenlere ilişkin yani daha açık söyleyeyim Anonymous gibi gruplara ilişkin olarak bir takım tedbirler almaya çalışacaklar. Onun dışında hodri meydan ya. Vallahi bak buyurun elinizi korkak alıştırmayın yapın görelim Allah aşkına ne olur bir yapın görelim. Devam edelim. Kime oy verelim diyenler var. Kime oy vereceğin insanla beni ilgilendirmiyor. Ama benim kararsızlığım sürüyor diyen beni delirtiyor, delirtiyor. Vallahi delirtiyor bak. Yani bundan daha kötüsü nasıl oluru düşünen insanlar beni çıldırtıyor artık. Ya bu tahammül ötesi bir şey ya. Hala bakıyorsun kararsızlar %14 ile %18 arasında. Neyin kararsızlığı bilmiyorum. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şuradan Twitter'dan da bakalım. Buradan gelen soru varsa eğer. Ha, taksiler odasının demecinden zaten bahsedilmiş. A Haber'de bakın. Merkez Bankası'ndan enflasyon için geçici vurgusu. Bir ekonomist var ekranda. Herhalde ekonomist. Hidayet Karaca paylaşmış. Enflasyondaki yükseliş geçiciymiş ve düşecekmiş. Allah aşkına. Ya demin size aynı okudum ya. Dün akşam oturup son 3 ayın ortalamalarını çıkarttım. Bakın. Sadece o son 3 ayın ortalamasında bir yükselme söz konusu değil, atlanan bir şey var. Enflasyon hedeflemesi de yükseliyor giderek. Ve bu yaşadığımız, son zamlardan sonra yaşadığımız enerji maliyetlerinin yansımasıyla bu senenin revize edilmiş hedefi de tutmayacak, göreceksiniz. Tutamaz ki. Ya o sadece hani yabancıların wishful thinking dediği şey. Sen öyle olmasın istiyorsun. Bilimsel olarak inanmıyorsun buna. Olamayacağını hatta sen de adın gibi biliyorsun. Sadece istiyorsun. Devam edelim. Aşı karşıtlarını bu yüzden susturmuyor olabilirler mi? Sosyal medya düzenlemesinde kullanmak için Deniz Hanım sormuş. Vallahi yani aşı karşıtlarını susturmaktan başka bu kadar saçmalığa nasıl müsaade edildiğini anlamıyorum ben. Bilmiyorum ki. Bakalım. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizden beri 3 sene geçti. Dolar 2'ye katlandı. Dün rakamı verdin mi size işte? 4.7 5.5 2018 Haziran. İşte şimdi bakın. 2 ile çarpmış. Şu anda onu yaşıyoruz. Hala diyor ki ben kararımı veremedim. Ben kararımı veremedim. Ben neyi veremedim bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum ama artık ya ne diyeyim ben sana onu da bilmiyorum. Hala kararsızım. Bakalım. Bunun dışında bugün konuşmamız gereken ne vardı diye düşünüyorum. Şu benim yayında olmadığım süre içinde Türkiye'de pek çok saçmalık yaşandı kuşkusuz. Ama şuna da baktım. Ben zaman zaman sosyal medyadan takip ettim olanı biteni. Ne oluyor ne bitiyor diye. Saat farkı çok olunca 7 saat fark olunca arada. Hani burada gün tamamlandığında orada daha tamamlanmasına epeyce bir zaman oluyordu. O arada günün toparlamasını hemen hemen her gün yaptım orada. Ya saçmalık devam. Yani onda bir sıkıntımız yok ama o saçmalığın yenilenerek gelmesi konusunda yapabileceğimiz şeyler var vallahi. Devam edelim, devam edelim. Tayfur Çiçek bir daha Amerika'ya falan gitmeyin. Bize ne anlattınız da dinlemedik. Eksik olmayın ya estağfurullah. O değil zaten. Sorun aşk olsun. O değil. Yani yurt dışından pek çok yerden de zaten hani böyle davet oluyor. Yani şu Covid hikayesi engellemediği müddetçe seve seve, arada yayında çok büyük boşluk yaratmadığı sürece seve seve elbette. Dediğim gibi çünkü şu çok net görülüyor. Yurt dışında yaşayanların tedirginliği çok daha fazla. Haklılar. Haklılar. Bu deliliğin, bu manyaklığın içine uyanmıyorlar her sabah çünkü. Demokratik bir ülkede yaşıyor. Düşünsenize, yani sokağa çıkıyorsun mesela, kaldırımdan adımını attığın zaman araçlar durup seni bekliyor. Sonra sen burada bir taksi seni almadı diye mücadele etmek zorundasın. İkisinin arasında kafa gidip geliyor. Taksinin almadığı insanın bağırtısını ta Amerika'dan duyuyorsun. Sonra diyorsun ki ulan nasıl olur böyle bir şey. Ülke ilişkin tedirginliğin katlanıyor 2'ye, 3'e, 5'e. Onun için işte bu ülkedeki kullardan o kadar nefret ediyorum ki 45 yaşında Green Card'a başvurmayı düşünüyorum demiş Özlem Tan. Şimdi bu çok konuşuldu. Aziz Hoca üzerinden, Aziz Sencer üzerinden konuşuldu. Hani gidin işte yurt dışında görün ama dönün benim yaptığımı yapmayın falan filan. Ya bu bir kere çok saçma bir laf. Kimin söylediğinden bağımsız olarak. Bir insana benim yaptığımı yapma diyorsan hala yapıyor olmaya devam etmemen gerekiyor. Tamam? Yani şunu diyebilirsin insanlara. Ya ben gittim. Kardeşim 30 sene kaldım. Ama tamam artık benim yaptığımı yapmayın. Bak ben de döndüm. Ama ben buradayım. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ciddi ciddi. Yani oturduğu yerden ülkeye ilişkin ahkam kesmeye benziyor. Kuşkusuz tenzih ederim. Aynı şeyden bahsetmiyoruz ama çok benziyor. Ya gidin mutlaka görün dünyayı. Genç arkadaşlarım gidin. Başka bir hayat olduğunu bilin. Başka bir yaşam tarzı olduğunu bilin. İnsanların başka hayalleri olduğunu görün. Ama çok ihtiyacımız var size. Ne olur dönün. Ne olur işinizi bitirin. Gelin. Gelin, burada çok ihtiyaç var size. Ha, sevgili Deniz Hanım, işte bu saat uygulamasından dönmek için ne kadar bağırmamız gerekiyor? Vallahi ne kadar bağırsak bağıralım sallayan yok. Bunu biliyorsunuz, selektör çakmıştı en son bize. Kendisi Trabzon maçı seyrediyor. Ona dünya hoş tabii. Saat farkı. Amerika'da yaşayan seçmenler kime oy veriyor acaba? Malum Avrupa'dakiler orada sosyal demokrasiye veriyor. Burada AKP'ye. Orada sadece sosyal demokratlara vermiyorlar ki. Orada sol sosyalist partilere veriyorlar daha çok oyu. Bilmiyorum yani, oy tercihlerini konuşmadım. İnsanlar adına hiçbir şey söyleyemem. Yalan olur yani. Bak Deniz Çetinkaya demiş ki 23 yaşında yeni mezun bir genç olarak bu pandemi dönemi bana çok şey öğretti abi. Gitmem lazım ve dönecek güce sahip miyim bilmiyorum. Sahipsin güzel kardeşim. Sahipsin, merak etme. Gitmek istiyoruz fakat gidemiyoruz. Maddi anlamda bitirdikleri için hepimizi adım atamıyoruz. Çok normal. Yani gideceğiniz ülkede sizin paranız 8'e katlanmış durumda. İyi ihtimalle 9'a. Hatta dur bir şey yapalım ya. Dakika ve skor alalım. Öyle haybeye sallamayalım. 8.80, 8.8'e katlanmış durumda. Ve 10.3'e katlanmış durumda. Demin sorusuna yanıt verdiğim izleyici, orada kullanmadığım için adını buradan şey yapmayacağım, söylemeyeceğim ama sağ olsun yazmış. 686'lı KHK ile ihraç edilmiş bir öğretmenim. Daha detaylı da yazacağım. İsmimin yer almadığına yaptığın çıkışa bozulmadığımı belirtmek için yazmak istedim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seyfi Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ama yani bu konudaki ben, bu bir atar gider değil, emin olun. Ya bu ciddi bir takıntı benim için. Çünkü biz bu sizi kastederek söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama perde gerisinden taş atma hikayesinden vazgeçmediğim sürece hakkımızı savunamayacağız. Ya savunmuyoruz kardeşim. Vallahi savunmuyoruz ya. Herkes yani sosyal medyadan başka bir hesap buluyor. Ben memurum, ben amirim, ben askerim, ben polisim bilme. Ya eyvallah da kardeşim, hakkını savunmak için bir meslek sahibi olmaman nasıl gerekmiyorsa meslek sahibi olman da şart değil. Hakkın ya senin. Hakkını savunabilmek için bu hale geliyorsun. İşte ondan sonra Gençlik Spor Bakanı ekrana çıkıyor, diyor ki protesto anayasal bir haktır ama yalan söylemeyin. Ya sen de söyleme. Protesto anayasal bir haksa savunsana. Çocukların anayasal hakkını savunsana. İşte aynı yere geliyoruz ondan sonra. Kimse adıyla sanıyla çıkmıyor ortaya. Herkes bir yerden bir şey yazıyor. Sonra onların bir ciddiyeti yok ki. Kusura bakmayın, bunu söylesem, söylemesem olmaz. Mahir Bey sormuş. Fotoğraftaki kedinin adını biliyor musunuz? Söylediniz ama diye. Adı Nazlı. Nazlıydı değil mi? Enes, Nazlıydı değil mi kedinin adı? Üfürmüyorum değil mi? Kaliçan demiş ki abi senin tavrından dolayı Twitter'da adımı fotoğrafımı kullanmaya başladım. Ciddi söylüyorum, sadece senin için yaptım. Estağfurullah, çok teşekkür ederim de benim için yapmayın. Barış Eroğlu'nun yazdığına bakar mısınız? 35 yaşında mali müşavirim. Son bir yıldır merkezi Londra'daki bir şirket ön muhasebe işlerini Türkiye'den yaptırıyor. İşveren maliyetini dörtte bir düşürüyor. Fakat bu bile buradaki ücretinden fazla diyor. Halimize bakın. Heh, Nazlı. Doğru. Doğru hatırlıyormuşum. Bakalım. Ayşegül Kanat demiş ki temassız uygulamayla nakit paramı kullandığımı zannederken kredi kullandırıldığımı yeni öğrendim. Öpüldünüz. Tebrik ederim. Bakın sevgili Yaprak, Yaprak Güleç Öğütçü demiş ki gençler yurt dışından başka çözüm görmüyor maalesef. ODTÜ için konuşuyorum. Son bir haftada en az 3 öğrencime yurt dışındaki programlara kabul için tavsiye mektubu yazdım. Yani. Çok acayip ya. Vallahi çok acayip ya. İşte bir yandan da büyük yalanlar söyleniyor bu arada. Öyle iyiyiz, böyle şahaneyiz, acayip tatlıyız. Mutluluktan süzdürmek üzereyiz. O kadar mutluyuz. Anlatıp duruyor herkes. Ya onun için şimdi arada gelen mesaj şeyler var, mailler var. Onlara baktığında görüyorsun. Ekonominin neden bu kadar fazla konuşulduğunu soruyorlar. Yani bunun için. Bilmiyorum sizi sıkıyor muyum ama kusura bakmayın, bunu bilmek zorundasınız. Kimsenin bunu bilmeme lüksü yok Türkiye'de. Çünkü çok yalan söyleniyor. Çok yalanın karşısına doğruyla hem de basit doğrularla çıkmak gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca sadeleştirerek anlatmaya çalışıyorum size. Bilin bunu. İnanın bana çok önemli bilmeniz. Bakalım bakalım bakalım. Evet, yavaştan topar. Eğer sorunuz yoksa yavaştan toparlamaya başlayabiliriz artık. Zaten Ekim ayına sarkmış bir yayın yaptık bu arada. İlk kez böyle bir şey oluyor ama Emre Bey bir video yollamış. Demiş ki bahsetmiş olduğunuz NTV'nin sildiği video şu mudur acaba? Evet o. Yani NTV'nin silmiş olduğundan kastım şu. Videoyu yok edemezsiniz ki. NTV onu kullanmaz, kullanamaz. Kullanamaz yani. Kullanacak yerleri arar, öyle söyleyeyim size. Mümkün değil o. Halbuki kendi yayınında yapıldı ya. Biz neler gördük ya. Neler neler. Pii. Taklanın kralını atıp ondan sonra mikrofonu kapalı zannedip yayında olmadığı sırada "A ne be, Türkiye'nin içine ettiniz be" diyenleri duyduk. Ama yayında takla. Hop. Dön baba dönelim. Duygu Kocabaylıoğlu Arazlı. Dikkat. 70 yaşında şeker ve erken teşhis kanser hastası eniştemiz pozitif çıktı. İki Sinovac, iki BioNTech aşılı olduğu için sadece servise yatırdılar. Yarın taburcu olmasını bekliyoruz. Olabildiğince fatlatıyor. Ya anlatmaya çalıştım bu işte. Hala aşı olmayın diyen düdüklere bakmayın ne olur. Bakmayın kardeşim. Ya bunun tartışılacak bir yönü yok. Devam edelim. Evet, ben yavaştan toparlıyorum artık. Gerçekten kapatalım. Bir yandan Türkiye'nin gündemini de kolaçan etmeye çalışıyorum. Hani ne olacak, ne bitecek diye. Oğuzhan Esil Türk'ün vefat haberi her yerde. Görüşülüyor. Evet. Ya Melik Gökçek'le ilgili çok soru gelmiş. Dün geceden beri yağmış. Dün sabah da söyledim. Dün yayında da konuştuk. Bundan sonrasında da konuşuruz. Daha çok konuşacağız Melik Gökçek. Bunu burada duydunuz daha önce. Üstelik daha yerel seçimler yapılmadan söyledim ben size. Neden? Çok bildiğim için mi? Hayır. Ya gidişat oraya kardeşim. Bak şimdi. Bir yapı düşün. Bu yapının yavaş yavaş içten içe çöktüğünü düşün. Ve yapıyı oluşturan İnsan sayısı fazla olsun ama yapıyı bir arada tutan tek kişi olsun. Bugünün Türkiye'si. O tek kişinin yok olmasını engellemek için yapının bütün elemanları hepsi gerektiğinde kendinden vazgeçebilecek durumda olmak zorundadır. Ama yapıyı oluşturan o elemanlardan bazıları aslında kendisi için bu yapının temel taşı olarak görüyorsa kendini böyle bir görüntü içinde buluyorsa o zaman yapacağı şey çok nettir. İş kendisine bulaştığı anda bulaştırır bunu. Bulaştırır, kaçınılmazdır bu. Yani FETÖ'yle mücadeleyi en çok götüren iki kişiden biriyim. Diğeri göklerden gelen ey falan. Yani tabii yapacak kardeşim, kendini kurtarmaya çalışıyor. Ve bundan sonra Melik Gökçek üzerinde baskı arttığı müddetçe ki AKP baskının artmasına sessiz kalacaktır. Kalacaktır. Arttıkça dönüp iş o tarafa kaskallanacak. Göreceksiniz. Bu değişmez. Hep böyle oldu. Hep böyle oldu. Yani Anavatan Partisi döneminde yaşanan, Anavatan Partisi'nin son demlerinde yaşanan, o birbirine giren, yüce divanlara kadar giden yapıyı düşünün. O insanlar kafalarına göre mi iş yapıyordu? Böyle bir şey mümkün mü ya? Bu dönüşüm değişmez kardeşim. Bu aynı olacak. Yine aynı olacak. Onun için bekleyin daha, Melik Gökçek'in anlatacağı çok şey var daha. Çok. Çok şey var daha. Çok göreceksiniz, çok duyacaksınız, çok duyacağız. Bakalım. Evet, son soruları alıyoruz. Son 2-3 soru. Ayşe Yakın demiş ki sormamı maruz görün. Estağfurullah. YouTube sticker gelirleri size ulaşıyor mu? Periskop gibi üstüne yatmıyorlar değil mi Ayşe'm? Hayır. Hayır. Şöyle. Evet, ulaşıyor. Hatta YouTube bu konuda çok açık davranıyor. Ben size daha açığını söyleyeyim mi? Şimdi geçen hafta içinde gördünüz mü bilmiyorum ama şöyle bir şeyden söz edildi sosyal medyada. İşte YouTube gelirlerine şu kadar vergi uygulanacak. Ben o vergiyi ödüyorum zaten. Hem de yeni değil. Yıllardır ödüyorum. Ödemenin yolunu nasıl bulduğumu size yayının yıl dönümünde anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Kavga çıkartarak yaptım o hikayeyi. YouTube bu konuda çok açık davranıyor. Evet, kesinti oranı çok yüksek ama diğerlerinde de öyle zaten. YouTube oradaki belirlenen gelirin, diyelim ki siz oraya 20 lira koyuyorsunuz, tamam mı, sticker üzerinden ya da işte anlık destek anlamında 20 lira koyuyorsunuz. Onu kafadan %30'unu kendi alıyor, yani içinden 6 lirasını kendi çekiyor YouTube. Ondan sonra kalanını yayıncının hesabına yatırıyor. Böyle olduğu zaman zaten bir aylık dönemler içinde YouTube geliri ortaya çıkıyor. Onu faturalandırmak ve vergilendirmek çok kolay oluyor benim için. Gerçekten. Hatta bundan sonra daha da kolay olacak muhtemelen. Çünkü şu ana kadar ben bu mücadelenin içinde YouTube'a Google İrlanda'ya faturalıyordum. Ciddi söylüyorum. O kadar çok uğraştım ki YouTube'un Türkiye'de bir temsilciliği yok. Adamlarla yazıştım falan, dediler ki buraya yazabilirsin. Yani önemli olan maliye burada şuna bakıyor çünkü. Ya sen bundan edindiğin kazançtan vergini ödedin mi kardeşim? Evet, ödedim. İşte onun için faturan. Şimdi YouTube'un Türkiye'de temsilciliği olunca artık muhtemelen bunun üzerinden çok daha açık olacak. Ödemeyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Herhalde devlet eşek değil ya, yani bu kadar gelirinden vazgeçecek değildir. Yani alsın, almalı, alması gerekiyor zaten. Oradan reklam gelir. YouTube bu konuda çok açık davranıyor. Hakikaten. Hani zaman zaman yayına destek olmak için ne yapmamız gereken yok sevgili dinleyiciler. %30'unu alıyorum zaten, bir de vergisim var. Vergisi şöyle var. Gelir vergisi ödüyorsun. Gelir vergisi ödüyorsun onun için. Yani o YouTube'un aldığı vergi. Eğer işte Türkiye'de ofis kurulduktan sonra başka bir düzenleme olursa bilmiyorum. Belki sabitlenir vergisi. Çok daha iyi olur. Ama burada %30 uygulanıyor. Zaman zaman soruyorlar bana işte nasıl bu yayına destek olmak, hangisinden mantıklı? Vallahi YouTube'unki gayet mantıklı. Çok açık çünkü. Çok açık. Anında %30'unu kesiyor. Anında %30'unu kesiyor. Kalanını yayıncıya veriyor. Devam edelim. Sevgili Sezer Orhan demiş ki çift doz aşılılar hangi tarihte ölüyordu? Bugündü ya. Yani gördün mü, ölmeyi unuttuk ya. Tüh, rezil olduk ha. Vallahi rezil olduk. Çift doz aşılılar bugün 1 Ekim ölüyorlardı değil mi? Ya çok özür diliyorum. Vallahi unuttum. Ben unuttum yani. Yoksa en azından sabah biraz daha uyurdum yani. Hani ölmek değil de. Yani biraz daha uzun uyurdum. Belki heyecanlanıyordur insanlar. Sinan Altman demiş. Evet, ben öldüm. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatın Sinan Bey. Ya bu heriflerin yaptıkları saçmalığın artık dibi yok, dibi. Vallahi etrafınızdaki insanlara gösterin bunu. Gösterin, anlatın. Ya bu salaklığın sonu yok. Ve hala birileri rica ediyor. Ben rica falan etmiyorum kardeşim. Saygı falan da duymuyorum. Hiç. Ben aşı tedirginiyim. Hiç umurumda değilsin ya. Vallahi hiç umurumda değilsin. Aynı yerde yaşamayalım. Valla aynı yerde yaşamayalım. Git dağın başında yaşa tek başına. İnsanlarla görüşme mesela. Ne güzel. Ama hele evine gelen kurye var ya, onun vebali bile senin üzerinde. Ciddi söylüyorum. Apartman görevlisine çöp bırakırken eline dokunduğun o insanın vebali, onun çoluğunun çocuğunun vebali senin üzerinde. Hiç kimseye bulaşmayacaksan nerede yaşıyorsan yaşa. Bana ne ya? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi YouTube'dan yayını izleyenler için eğer beğendilerse lütfen şu beğeni tuşuna dokunun. Bu önemli. Bakın pas geçiyorsunuz. Aldırmayın evden kendinizi bana. Yapmayın. İşin ada binerse oraya gider. Yok şaka ama hakikaten onu yaparsanız çok mutlu olurum. Onun dışında bu yayını desteklemek için işte YouTube'dan anlattım ya. YouTube'da anlık yayına destek verebiliyorsunuz. Süper chat uygulaması, süper sticker uygulaması, katıl düğmesi falan. Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına çok soru geliyor da onun için söylüyorum. Toplu olarak yapalım. Ünsal@ünsalunlu.com'a bir mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sorabilirsiniz. Bir maille yanıtlanacak şekilde. Ama bugün en güzeli burada olmanızdı. Yani şu dakika itibariyle aynı anda 2380 kişi. Bu çok ciddi bir rakamdır. Sadece birkaç bin diye görmeyin bunu. Bu nasıl ölçülüyor biliyor musunuz? Yani son olarak onu söyleyeyim. Bir nehrin aktığını düşünün. Bir an içinde oraya bir şırınga daldırılıp çekiliyor su. Oradan akan su. Yani bu çok ciddi yüksek bir rakam. Bu yayının bitmişi yani izlenmesi, normal izlenmesi gün sonunda 25-30 bin kişiye ulaşacak. Sadece bu YouTube mecrandan. Twitter'dan aynı şekilde izlenecek podcastleri var bunun. Yani kabaca sadece cuma saatinde, bu saatte kabaca en az 100 bin kişiye ulaşacak bu yayın. Onun için burada olmanız çok önemli. Çünkü burada olduğumuz zaman biz hep beraber konuşarak kendi siyasi görüşlerimizi bir yana koyup ülke için doğru siyaseti belirlemeye, onun üzerinden tartışmaya çalışıyoruz. Hayatımızın her alanına ilişkin olarak. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız birbirimizden. Gerçekten bunun çözümü yok. Birbirimizden korkarak uzaklaşacağız sürekli. Nereye kadar? Gidebilecek çok yerimiz yok ki. Ya biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede bir arada yaşamak istiyoruz. Korkmadan. Bunun yolu konuşmak ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Bak 6 yılı bitirdik. Yaparız. Yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yabancılamayalım. Aynı ülkede beraber yaşamanın adının demokrasi olduğunu, birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, ocu bucu şucu demeden bunu yapmanın önemli olduğunu bilelim ve buna göre davranalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.